Ayrım 11, Grizi 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 129. Cumhuriyet Balosu. Yaratıcılığın mayasında yalnızlık var. Mükelleflerden, firarilerden, mahkumlardan, asker işçilerden oluşan kömür taburları, ameli ekipleri yer altından çıktı, yer altına girdi. Mühendisler, çavuşlar, nezaretçiler gevşeyen disiplin vidalarını sıkıladı. Üretim arttı. Lavvarlardan akan yıkanmış kömür suyu denize cömertçe yayıldı. Lokomotifler mekik dokudu. Vinç işçileri açıkta bekleyen gemiler kömürle doldu. Derivasyon çalışmaları, yol ve bina inşaatları hızlandı. Akşama doğru gül ve defne kokusu yayıldı kent merkezine. Cumhuriyet balosu hareketlendi. Kömür havzasının çeşitli yerlerinden gelen davetliler, halk evi gazinosunun önüne yerleşen şehir bandosuyla karşılandılar. Gazinonun giriş kapısının üstüne asılan "İktisatla dolar kazan, ey Türk işte budur yasan" yazılı bez pankartın altından geçip içeri giren gran tuvaletli eşler, halk evi başkanı ile eşi tarafından teker teker balo salonuna alındılar. Baloya en son Ereğli Kömür İşletmeleri Genel Müdürü İhsan Soyak Bey ile yakın arkadaşları Zonguldak Belediye Başkanı Şakir Paşa'nın torunu emekli albay Faik Ertaman ile Vali Cahit Ünber Bey eşleriyle birlikte geldiler. Her üçünün de sırtında İstanbul'da yaptırdıkları reveri ipekli, lastikotinden, belden dikişli, yanlardan uzun etekli, arkadan yırtmaçlı, koyu renkli birer frak vardı. Balo salonunda masaların etrafında kümelenen Zonguldak zevatının bakışları İhsan Soyak Bey'in üzerinde toplandı. İhsan Bey belediye başkanı ile birlikte beyaz takım elbise giymiş bir refakatçinin yol göstericiliğinde kendisi için özenle donatılmış masaya doğru ilerlerken yan masalardan birinde oturan Bıçkıcı Bekir'in büyük oğlu Ali Bey karısıyla birlikte ayağa kalkıp genel müdürü alkışlamaya başladı. Bu durum herkesin ayağa kalkıp alkışa katılmasına yol açtı. Genel müdür gülümsedi, sağ elini hafifçe havaya kaldırdı, kafasıyla selamladı alkışçıları. Topluluk otururken Ali Bey'in masasına bakan doktorların oturduğu karşı masada fiskoslar oldu. Yeni Zonguldak gazetesinin imtiyaz sahibi diş hekimi Halit Taşman Bey kafasını yanında oturan Doktor Sabire Hanım'a çevirerek tiksinti yüklü bir sesle "Yazık" dedi. "Tuzdan gaz yağına, bezden şekere kadar her şeyi stoklayıp piyasada mal darlığına sebep olan bir ihtikarcının İhsan Bey gibi namuslu bir cumhuriyet münevverini ayağa kalkarak alkışlamasını içim almıyor." İhsan Bey masaya yaklaştığında oturanlar ayağa kalktılar. Genel müdür önce Milli Koruma Müdde-i Umumisi, yani savcısı, Ümran Nazif'le tokalaştı. Bunu Devrek'te bulunan 8. Tümen Komutanı ile Ücretli İş Mükellefiyeti Müdürü Kadri Yersel ve Yarbay Ali Rıza Tekemen izledi. İhsan Bey masayı ortalayacak bir yere oturtuldu. Sağında belediye reisi Faik Bey, solunda ise vali ile Milli Koruma Savcısı Ümran Bey yer aldı. Genel müdür olağanüstü yetkilerle donanmanın verdiği büyük bir gurur ve ciddiyetle kafasını hafifçe çevirdi, soldaki masada oturan baş mühendislerini gülümseyerek selamladı. Salonun bir köşesine İstanbul'dan gelen 5 kişilik bir orkestra yerleşmişti. Herkes İhsan Bey'in konuşmasını bekliyordu. Az sonra orkestranın bulunduğu sahneye halk evinde tiyatro kursu veren ve heyecandan dudaklarının kanı çekilen ip incecik geyik gözlü bir sunucu bayan çıktı. Topuklarına kadar kömür karası bir kostüm giymiş, saçlarını İstanbul'dan getirtilen bir bayan berbere yaptırmıştı. Bakışlarını şirketin birinci sınıf mühendis ve memurlarının bulundukları masalarda gezdirerek balonun önemi ve anlamı üzerine kısa bir konuşma yaptı. Halk evine büyük emeği geçen Zonguldak gazetesinin sahibi Tahir Kara Uğuz'u kürsüye davet etti. Alkışlarla kürsüye gelen Kara Uğuz ceketini ilikledi. "Muhterem genel müdürümüz İhsan Soyak Efendi başta olmak üzere" cümlesiyle konuşmaya başladı. Kurtuluş Savaşı'nın ulusu ayağa kaldıran milli heyecanını anlattıktan sonra sözü halk evine getirdi. halk evinin bir cumhuriyet meşalesi olduğunu, dil, tarih, edebiyat, güzel sanatlar, mimari, kütüphane ve neşriyat, yerli mallarını yayma ve tanıtma, köycülük alanlarında önemli çalışmalar yaptığını, havzayı bir mum gibi aydınlattığını örnekler vererek, yazdığı şiirlerle süsleyerek açıkladıktan sonra sözlerini bağladı ve kürsüye genel müdürü çağırdı. Soyak coşkun alkışlarla kürsüye gelirken 1922'de Zonguldak İstihbarat Müdürlüğü'nü başarıyla yürüten ve 4 Ocak sahibi olan dayısı Maksut Çivi ile birlikte Kuvvayi Milliye'ye büyük destek veren Kara Uğuz'a sarıldı, yanaklarından öptü. "Efendiler," diye başladı. "Muhterem Tahir hocama ve şahsıma burada konuşma fırsatı veren halk evimize teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyet düşüncesinin ve icraatının öncüsü olan bu inkılapçı, Atatürkçü müessesenin millet için neler yaptıklarını demin Kara Uğuz hocamızın şiirleri eşliğinde hep beraber dinledik. Cumhuriyetimiz büyük merhaleler kaydetti. Zonguldak'ta da hepimiz bunu gördük, yaşadık. Cumhuriyetimiz milletimizden sermaye zoruyla koparılıp alınan milli servetimize, ateş ve ışık kaynağımıza sahip çıktı. Onu ecnevi sermayesinin pençesinden kurtardı, devlet malı haline getirdi. Çok iyi bilirsiniz ki onlar okulları, hastaneleri, kiliseleri, tenis kortlarıyla yemyeşil defne ormanının içine gelip yerleşmişlerdi. Benim zavallı amelem 7 kat yer altında onlar için kazma sallıyordu. İşinden döndüğünde ise onların mahallelerine giremiyordu. Çiçekler yeşillikler içinde dimdik yükselen, rengarenk panjurlu bahçeli evlerin uzağından yorgun argın geçip kendi izbesine gidiyordu. Artık o günler gerilerde kaldı efendiler. Tenis kortlarında bembeyaz giyinmiş zengin ve gururlu genç matmazelleri, mösyeleri ve onlara yalaklık eden Levanten jargonuyla konuşan tatlı su frenklerini artık bir daha görmeyeceğiz. Tenis kortlarında artık bizim kadınlarımız, kızlarımız oynayacak. Kozlu çatanasında, Karpuz'da artık onların kadınları değil, bizim kadınlarımız denize girecekler. Salon hafifçe dalgalandı. Kadınlardan gülümseyenler, utanarak bakışlarını erkeklerden kaçıranlar oldu. Mühendisler, bürokratlar, direkt tüccarları sezdirmeden fısıldadılar. "Efendiler," diye sürdürdü İhsan Soyak, "başında bulunduğum Ereğli kömür işletmeleri çalıştırdığı amelenin ve memurların hayatını kökten değiştirmeye başlamıştır. Onlar için yüzlerce lojman, sosyal tesis ve okul inşa etmiş, tabldot çıkartmıştır. Yeni yeni yollar açıyor, şimendifer hatları döşüyor, su kaynaklarını evlere akıtıyoruz. Açtığımız ekonomalar ile çalışanlarımıza piyasanın çok altında fiyatlar ve kredili satışlarla mal sunuyoruz. Ereğli kömür işletmelerini sadece bir iş yeri olarak düşünmek yanlıştır. Müessesemiz inşa ettiği tesisleriyle spor, kültür ve sosyal hizmet alanında da önemli merhaleler kaydetmiştir. Her üretim bölgesinde sinema ve tiyatro gösterileri için salonlar inşa etmeyi, tenis kortları ve spor alanları açmayı planlamıştır. Müessesemiz bunlarla yetinmeyecek, hizmeti bütün halka yayacaktır. Daha şimdiden şunu belirteyim ki, müessesemiz merkez ve köy okullarının yapımını, tarihi camilerimizin bakımını, onarımını da üstlenmiştir. Ali Bey ocaklarını devlete kaptıran kereste tüccarı Hulusi Bey'e sokularak, "Kim ne derse desin, asil Ali Cenap adamdır," diye mırıldandı. "Kısa zamanda çok şey yaptı." İşaret parmağını yüzündeki sam lekelerinde gezdiren Abraş Hulusi acı alaycı bir gülümseyişle, "Baş ver," diye omurdandı. Şevresine şöyle bir bakındı, sesini kısarak, "Vadi tenha olunca tilki vali olur," dedi. "Devlet ilkin bizim ocaklarımıza el koydu. Sonra da bunu gönderdi başımıza. Ağabeyim Basri Zonguldak'ta değil de Üsküp'te doğsaydı, adını değiştirip Hasan Rıza Soyak koysaydı, Atatürk'ün genel sekreterliğini yapsaydı, ben de Ereğli kömür işletmelerine genel müdür tayin edilirdim. Baş ver, açtırma ağzımı." Ali ile Hulusi Bey sohbetlerini kesip salonda kopan alkış tufanına katıldılar. Ali insanların İhsan Soyak'ı hangi noktada alkışladıklarını bilmediği halde alkışını ayağa kalkarak ve "var ol" diye bağırarak yaptı. Hulusi arkadaşının tavrını tiksinerek izledi. Yanı başında oturan ve kendisinden 5 yaş büyük olan tombul karısına "bu şakşakçı soysuzun yüzünden herkes bu masaya bakıyor" diyecekti, vazgeçti. Salondakilerin isteyerek değil, usule ve üsluba uymak için alkışladıklarını düşündü. Elini önündeki kuru yemiş tabağına uzatırken, bakışları Filios çayı kenarındaki düzlüğe zorunlu iniş yapan Sovyet uçağına el konulmaması durumunda Hitler'in İsmet Paşa'ya küseceğini anlatan Yarbay Ali Rıza'ya kaydı. "Efendiler," diye sesini yükseltti İhsan Soyak, "büyük ve ciddi düşünceler, tasarımlar içindeyiz. Bunlardan bir tanesi de Amele'yi evi barkıyla köyünden alıp çalıştığı ocakların civarına yerleştirmek, ocakların civarında Amele mahalleleri kurmaktır. Bu büyük düşünceyi gerçekleştirmekle münavebe denilen ucubeyi ve ondan kaynaklanan bir yığın meseleyi çözmüş olacağız. Her şeyden evvel firarları önlemiş olacağız. İş paydosundan çıkan Amele doğruca evine gitmiş olacak. Evinde sıcak çorbasını içmiş ve çoluk çocuğunu her iş paydosundan sonra görmüş, koklamış, hasret gidermiş olacak. Onları bir ay 45 gün ailesinden koparan çürümüş Osmanlı sistemi son bulmuş olacak. Yani münavebeli sistemin yerini daimi amelelik sistemi almış olacak. Ameleyi ocaklara getiren bütün aracı asalaklar, ağalar, tefeciler, çavuşlar ortadan kalkmış olacak. Her ayın başında ve ortasında Beycuma, Çaycuma, Devrek, Bartın, Çaylıoğlu, Tefen ve Ereğli Amele pazarlarında amele avlayıp getiren aracılar ortadan kalkmış olacak. Amelenin köyüne gidiş gelişinde harcadığı zaman milli servetimize bir emek olarak katılacak. Ali Bey'in masasında oturan ve yüksek yevmiyenin garantörü pozunda pazarlardan işçi toplayarak ocaklara getiren mühendis Behçet Oktay, kafasını karşısında oturan ortağı ve meslektaşı Şerafettin Özdemiroğlu ile İhsan Ay'a uzatarak "Baş baş hayaller kuruyor," diye mırıldandı. "Göğe direk vuruyor, denize de kapak. Akıl var, izan var. Köylü köyünü terk eder mi hiç?" Behçet'in lakırdısına kulak kabartan Ali Bey, "Doğru," diye gülümsedi. "Doğruysa ikide bir ayağa kalkıp niye alkışlıyor, niye keçi misali beğiriyorsun?" Arkadaşı Hulusi'nin birikmiş kızgınlığına şaşıran Ali Bey, "İhsan Bey'i doğru şeyler söylediğine inandığım için alkışlamıyorum ki," dedi. "Ben ayağa kalkıp şakşaka başlayınca millet beni izliyor, bu hoşuma gidiyor. Zonguldak'ın bütün akıllı insanları burada, hepsi anında katılıyor bana. Bu biraz keçiliktir ama bakma böyle olduğuma. Beni fidanın tepesinde patlayan filizler çekmez. Fidanın dibinden sessiz sessiz süren oğulduruk filizleri çeker beni." Salonun beyaz elbiseli görevlilerinden birisi gelip masadakileri konuşmamaları için uyarınca lakırdı kesildi.
"Efendiler, Cumhuriyet mefkûresi bizlere neyi emrediyor?"
Salonu tepeden dikkatle süzdü. Bakışlarını Atatürk'ün karşı duvardaki büyük boy kalpaklı yağlı boya tablosuna dikti.
"Cumhuriyet mefkûresi bizlere yer altında uyuyan medeniyet ateşini her geçen gün daha geniş miktarlarda dişle tırnakla söküp yer üstüne çıkarmayı ve bütün memleket satına yaymayı emrediyor. Bölgemizdeki cumhuriyet aşkı sadece uyuyan cevheri değil, uyuyan insan unsurunu da harekete geçirmiştir. Yurdumuzun hakiki efendisi olan köylülerimizi harekete geçirmiştir. Mahpushanelerde pinekleyen mahkumları harekete geçirmiştir. Askere gidecek olan gençlerimizi 20'şer bin kişilik tecil listeleriyle harekete geçirmiştir. Yer altındaki ilim ateşini yer üstüne çıkaran bu güçler bölgemizi her yerde bacaları tüten fabrikalarla donatacak büyük kurtarıcımız Atatürk'ün Türk, çalış, öğün, güven ve cizesine layık olduğunu gösterecektir."
Ali Bey yaşa var ol diyerek ayağa kalkıp alkışlamaya başladı. Davetliler olduğu gibi Ali Bey'i izlediler. Salonun yarısı alkışı ayakta yaparken diğer yarısı ayağa kalkıp kalkmamakta ilkin tereddüt etti. Alkışın şiddetlenmesiyle yavaş yavaş ayağa kalkmak zorunda kaldı. Genel Müdür Söylevi'nin son bölümünü Dünya Savaşı'na ayırdı. Atatürk'ün yurtta sürüh, cihanda sürüh prensibine bağlı kalan Cumhuriyet'in savaşa girmediğini, gücünü gece gündüz çalışarak ülkenin kalkınmasına hasrettiğini rakamlarla açıkladı. "Ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek noktaladı sözlerini. Ali Bey'in ayağa kalkışıyla alkış yeniden ayağa kalktı ve öncekilerden biraz daha uzun sürdü. Alkışı ilk yorumlardan oluşan hafif bir uğultu izledi ve ardından hemen müzik ve masalara yemek servisi başladı. Belediye başkanı ile valinin ateşli takdir duygularına mazhar olan genel müdür alnındaki teri mendiliyle sildi. Kafasını soyağa doğru uzatan Ümran Nafiz Bey,
"Tebrik ederim İhsan Bey," dedi. "Konuşmanız çok güzeldi. Can alıcı meselelere temas ettiniz. Aklımın ucundan bile geçiremeyeceğim şeyleri düşündürdünüz bana."
"Teşekkür ederim efendim."
Amele için yapılan yatakhaneler, hamamlar, yemekhaneler, dinlenme tesisleri her türlü takdirin üzerindedir efendim. Bununla beraber kömür havzasında amele hukukuna dair yaptığım incelemeler neticesinde bazı can alıcı hakikatlerin şuuruna da ne yazık ki varmış bulunmaktayım.
Şöyle ki efendim, yer üstünde kurulan medeniyetle yer altındaki iptidai çalışma şartları arasında çok bariz bir tenakuz var, yani çelişki var. Tabii buna bağlı olarak memur maaşlarıyla fellah sadakasını andıran amele yevmiyesi arasında da bariz bir tenakuz, daha doğrusu bir uçurum var. Sizin gibi genç ve inançlı bir cumhuriyet mensubunun istihsalin hızı ve selameti açısından bu tenakuzları ortadan kaldıracağına inanıyorum.
Bardağından bir yudum su aldı genel müdür. Salonu dikkatle süzerken bakışları Fransız müşavir Lefebvre takıldı. Boz renkli yüz yuvarlak helvacı kabağını andıran dıbız kellesinden dolayı herkesin ona baktığını ve büyük bir yanılsamaya düşerek yapılan iyi şeyleri ona mal ettiğini düşündü.
"Haklısınız Ümran Bey," dedi sıkıntılı bir iklimle. "Söylediklerinize aynen katılıyorum. Yeraltını modernize etmemiz ve amelenin yevmiyesini yükseltebilmemiz için sermaye birikimine, yani daha çok üretime ihtiyacımız var. Bunun için her türlü gevşekliğin, disiplinsizliğin üzerine kararlılıkla yürüyoruz. Yakalanan firarilerden amele taburları kuruyoruz. Belirttiğimiz randımanın altında düşük üretim yapanların yevmiyelerinden kesinti yapıyoruz. Eskiden bir küçük kaza olduğu zaman bütün amele işi bırakıyordu. Üretimi sekteye uğratan bu kötü adeti yasakladık. Direkt sıkıntısını mühendislerimin de katıldığı geniş bir orman kesimi seferberliğiyle bertaraf ettik. Dizel lokomotifler girdi yer altına. Havezabar adı verilen modern elektrikli kömür kesicilerini getirtmeye çalışıyoruz. Bunun için paraya, yani gece gündüz durmaksızın çalışmaya ihtiyacımız var. Genç cumhuriyetimiz bizden kömür istiyor. Fabrikaların, lokomotiflerin iyi çalışması bizim iyi çalışmamıza bağlıdır. Memleket bize bağlıdır. En küçük ihmalin üzerine şiddetle yürümemizin, mükellefiyete dört elle sarılmamızın sebebi de budur.
Ümran Nafiz kafasını kurcalayan sorunları açıklamaktan vazgeçti, sezdirmeden geğirdi, önündeki beyaz bez mendille ağzını sildi. Dünyanın da şu anda ağzını sildiğini ama ağzının yağlı değil kanlı olduğunu aklından geçirdi. İhsan Soyak'ın şef psikozu içine girdiğini, yalnızlığı ve yabancılaşmayı zerreciklerinde yaşamaya başladığını ve kendisine tapınan insanların çoğalması durumunda kendi çoğalışını yitireceğini düşündü. Salonu dolduran bayları ve bayanları şöyle bir süzdü. İnsanlar yalnız olmadıklarını tip tip tebessümlerle göstermek için buraya gelmişlerdi. Toplum gibi düşündüklerini göstermeye çalışıyor, cevabını bildikleri sualler soruyor, bilmedikleri mevzularda da ahkam kesiyorlardı. İçi boş hasbi hallerle vakit geçiren bir tek Allah'ın kulu bile yalnız olduğunu kabul etmiyordu. Gerçekte herkes yalnızdı. En yalnız varlık da Tanrı'ydı. Yaratıcılığın mayasında yalnızlık vardı. Dünya harbinin sebebi de yalnızlıktı. Görevliler içlerinde dizi dizi hindi, balık ve pilav dolu tabakların bulunduğu büyük gümüş sinilerle masaların aralarına girdiler. Orkestra şen şakrak bir parçadan sonra ağır klasik parçalar çalmaya başladı. Ümran Nafiz'in yanında oturan Tugay komutanı, hindi budundan kopardığı parçayı hiç sevmediği şarkıyla birlikte yutarken, "Çaldıkları bu güzel parça Dede Efendi'ye mi ait efendim?" dedi.
"Hayır efendim," diye itiraz etti Ümran Bey, "Hacı Arif Bey'in Küçük Meyhane denilen devri hindi muhayyer şarkısıdır. Rahmetli'nin binden fazla şarkı bestelediğini söylerler. Bu ilhamı nereden almıştır? Sarayın Çerkez cariyelerinden üç genç kızla üç kere evlendiğini söylerler. Kürdili Hicazkar makamı ile müsemmen usulünü bu genç kızların ruhunda gezinirken keşfettiği kanaatindeyim."
Tugay komutanı mümkündür diyerek tabaktaki pilav tepeciğini çatalıyla üstten tırtıklamaya koyuldu. Anlattıklarının anlaşılmadığını, hallaç osuruğu gibi araya gittiğini fark eden Ümran Bey, İhsan Soyak'la belediye başkanı arasındaki konuşmaya kulak verdi. Zonguldak'ı baş başa vererek yöneten bu iki adamın sarf edilen her sözü can kulağıyla dinlediklerini ama hiçbir zaman dikkate almadıklarını, kendi kafalarının doğrultusunda yürüdüklerini düşündü. Salonu kaplayan sigara dumanına, kaşık çatal hareketlerine ve uğultuya baktı. Bu kalabalıkta insanın sevincine hemdem, sebebine de merhem olan kaç kişinin bulunduğunu merak etti. Saraylardan oluşan koca bir şehir ve bu şehir içinde çevresi yoksul izbelerle sarılmış, utancından kendi avizesine sığınmış bir saray canlandı gözlerinin önünde. Yazık diye iç geçirdi sessizce, yazık insanlığın haline. 11. ayrımın sonu. Sayfa 137.